Ayrım 15.
Barış zamanında bile silahlı kuvvetlerin bakımı bir ülkenin yaptığı harcamaların %40 ya da 50'sini tutuyordu. Savaş sırasında ise bu oran kat kat artmış olan giderlerin %80 hatta %90'ına kadar yükseliyordu. O halde iç yapıları nasıl olursa olsun Avrupa üzerindeki mutlakiyetçi imparatorluklar, meşrutiyetçi monarşiler ve burjuva cumhuriyetleri aynı zorlukla karşı karşıyaydılar. Var güçleriyle yaptıkları her savaşın ardından, özellikle de 1714 ve 1763'ten sonra ülkelerin çoğunun şiddetle ihtiyaç duyduğu şey durup bir soluk almak, ekonomik tükenişlerden sonra toparlanmak ve vergi artışlarının çok sıkı olarak kışkırttığı iç huzursuzluklarla uğraşmaktı. Ama Avrupa devletler sistemi yarışmacı ve bencillik üzerine kurulu bir yapıya sahip olduğundan uzun süreli barış alışılmadık bir şeydi ve bir iki yıl geçince yeni sefer hazırlıklarına girişiliyordu. Peki ama Avrupa'nın en zengin üç halkı olan Fransızlar, Hollandalılar ve İngilizler bu mali yükleri zar zor taşırlarken çok daha yoksul olan devletler nasıl taşıyacaklardı? Bu sorunun en kestirme cevabı şudur: taşıyamadılar. Büyük Frederick'in gelirlerinin çoğunun geniş, iyi kullanılan krallık toprakları ve tekerlerinden sağlayan Prusya'sı bile Avusturya Taht Savaşı ile 7 yıl savaşlarının çok büyük taleplerini 3 olağanüstü gelir kaynağına başvurmadan karşılayamadı. Metal paranın değeri düşürülerek sağlanan kazançlar, Saksonya ve Mecklenburg gibi komşu devletlerin yağmalanması, 1758'den sonra da kendisinden daha zengin olan müttefiki Britanya'dan gelen oldukça büyük para yardımları. Daha beceriksiz ve daha az merkeziyetçi olan Habsburg İmparatorluğu'nun savaş giderlerini karşılama sorunu ise korkunçtu. Ama para bulma umutlarının köylüler ve az gelişmiş orta sınıflardan sızdırmak dışında pek fazla olmadığı Rusya'da ya da İspanya'da durumun daha iyi olduğunu düşünmekte zordu. Pek çok toplumsal tabakanın Macar soyluları, İspanyol rahipler sınıfı gibi vergi muafiyeti iddialarında bulundukları Ancien rejimde dolaysız vergilerin ustaca uydurulması, metal paranın değerinin düşürülmesi ve kağıt para basılması bile karmaşık yapılı orduları ve sarayları barış zamanında da beslemeye neredeyse yetmiyordu. Savaşın başlaması ise ulusal olağanüstü durum için olağanüstü mali önlemlerin alınmasına yol açarken, aynı zamanda Batı Avrupa para piyasalarına, daha doğrusu Londra, Amsterdam ya da Paris'ten doğrudan gelecek yardımlara bağımlılığı arttırıyor, gelen paralar paralı asker ve ikmal maddeleri alımı için kullanılıyordu. Padage, pas de Suisse, para yoksa İsviçreli, paralı asker de yok, çevirenin notu. Belki Rönesans dönemi hükümdarlarının sloganıydı ama Frederick ve Napolyon zamanında bile hala hayatın kaçınılmaz bir gerçeğiydi. Ancak bu 18. yüzyıl savaşlarında ulusların kaderini her zaman mali unsurlar belirlemiştir anlamına gelmez. Amsterdam bu dönemin büyük bir bölümünde dünyanın en büyük para merkeziydi. Ancak bu tek başına Hollanda Cumhuriyeti'nin büyük güç kimliğinin silinmesini önleyemedi. Buna karşı Rusya ekonomik açıdan geriydi. Rus yönetimi de nispi olarak sermaye sıkıntısı çekiyordu ama gene de ülkenin Avrupa'yı ilgilendiren konulardaki nüfuzu ve kudreti düzenli olarak arttı. Görünüşteki bu uyumsuzluğu açıklayabilmek için biçimlendirici nitelikte olan ikinci önemli etkene, coğrafyanın ulusal strateji üzerindeki etkisine aynı dikkatle eğilmek gerekir. Jeopolitik. Avrupa güç politikasının kendi içinde taşıdığı yarışmacı nitelik ve 18. yüzyıl boyunca ittifak ilişkilerinin değişkenliği yüzünden rakip devletler, çoğu kez bir çatışmadan öbürüne hayli değişen koşullarla, kimi zaman da bahtlarında çok büyük değişiklikler yaratan durumlarla karşı karşıya kaldılar. Gizli anlaşmalar ve diplomatik devrimler değişen güç kümelenmelerine, bunun bir sonucu olarak da Avrupa'daki denge açısından hem karada hem denizde oldukça sık değişmelere yol açtı. Bu doğal olarak ülke diplomatlarının ustalığına ve tabii ki silahlı kuvvetlerinin becerisine daha çok bel bağlanmasına neden oldu. Ama bunun yanı sıra coğrafya etkeninin önemini de ortaya çıkardı. Coğrafya etkeni derken hepsi de genel zenginlik açısından önemli olsalar bile, yalnızca bir ülkenin iklimini, ham maddelerini, tarım verimini ve ticaret yollarına olan yakınlık ya da uzaklığını değil, bu çok taraflı savaşlardaki kritik nitelikli stratejik konum sorununu da kastediyoruz. Belli bir ulus gücünü tek bir cephede yoğunlaştırabiliyor muydu? Yoksa birkaç ayrı cephede mi savaşmak zorunda kalıyordu? Sınırları zayıf devletlerle mi ortaktı, güçlü devletlerle mi? Temelde bir kara gücü mü, deniz gücü mü, yoksa ikisinin karışımı mıydı? Ve bu onun için ne tür yarar ve sakıncalar doğuruyordu? İstese Orta Avrupa'daki büyük bir savaştan kolayca çekilebiliyor muydu? Deniz aşırı ülkelerden ek kaynaklar sağlayabiliyor muydu? Hollanda Cumhuriyeti'nin bu dönemdeki kaderini coğrafyanın politika üzerindeki etkilerini göstermek açısından iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu devlet 17. yüzyılda ulusal gelişmeyi sağlamak için bir ülkenin kendi içinde bulunması gereken unsurların çoğuna sahipti. Serpilip gelişen bir ekonomi, toplumsal istikrar, iyi eğitim görmüş bir ordu ve güçlü bir donanma. O sıralar coğrafi açıdan da zararlı çıkıyor görünmüyordu. Tersine akarsu ağı İspanyol kuvvetlerine karşı hiç değilse bir ölçüde engel oluşturuyor, Kuzey Denizi'ndeki konumu da zengin Ringa dalyanlarına kolayca ulaşmasını sağlıyordu. Ama 100 yıl sonrasında Hollandalılar bir takım rakipleri karşısında durumlarını korumak için savaş vermekteydiler. Cromwell İngiltere'si ile Colbert Fransa'sının benimsedikleri merkantilist politikalar Hollanda'nın ticaretine ve gemi taşımacılığına zarar verdi. Tromp ve de Ruyter gibi komutanların parlak taktikçiliğine rağmen Hollanda ticaret gemileri İngiltere'ye karşı yapılan deniz savaşları sırasında Yamanç Denizi yolunun tehlikelerini göğüslemek ya da İskoçya'yı dolaşan daha uzun fırtınası, daha bol yolu seçmek zorundaydılar. Bu yol ise Ringa dalyanları gibi Kuzey Denizi'nde hala saldırıya açıktı. Batı rüzgarları savaşta İngiliz amirallere üstünlük sağlıyor, Hollanda açıklarındaki sığ sular ise Hollanda savaş gemilerinin su çekimini, sonuçta da büyüklüklerini ve güçlerini kısıtlıyordu. Hollanda'nın Kuzey ve Güney Amerika ve Hint adalarıyla olan ticareti nasıl gittikçe daha çok İngiliz deniz gücünün etkisine bağlı oluyorsa, ilk zamanlardaki zenginliğinin en önemli temellerinden biri olan Baltık Entrepot ticareti de İsveçliler ve başka yerel rakipleri yüzünden aşınmaya uğruyordu. Hollandalılar tehdit altındaki bir noktaya büyük bir savaş filosu göndererek geçici bir süre için güçlerini yeniden gösterebiliyorlardı ama uzak denizlerdeki geniş ve tehlikeye açık çıkarlarını sürekli olarak korumalarının yolu yoktu. Bu açmaz, Hollanda'nın 14. Louis Fransa'sının karadan yönelttiği tehdit karşısındaki zayıflığı yüzünden daha da şiddetlendi. Bu tehlike İspanya'nın 100 yıl önce oluşturduğu tehlikeden bile büyük olduğu için Hollandalılar kendi ordularını genişletme, ordu 1693'te 93 bin kişilikti ve güney sınırında kalelere asker yerleştirme işine gittikçe artan miktarlarda kaynak ayırmaya zorlandılar. Hollanda'nın gücünü tüketen bu yükün iki yönü vardı. Çok büyük miktarlardaki parayı askeri harcamalara çekerek savaş borçlarında, faiz ödemelerinde, üretim ve satış vergilerinde, ücretlerde tırmanışa sebep oldu. Bu da uzun vadede ülkenin ticaret alanındaki rekabet gücünü baltaladı ve tüm bu dönem boyunca garip bir biçimde 2 milyonda takılıp kalan nüfus açısından savaş sırasında ağır can kaybına yol açtı. Bundan dolayı da İspanyol Taht Savaşı'nın 1702-1713 şiddetli göğüs göğüse çatışmaları sırasında Marlborough'un İngiliz-Hollanda ordularını Fransızlara karşı kanlı cephe saldırılarına sürme isteğinden doğan ağır kayıplar haklı bir dehşet uyandırdı. 3. William'ın 1689'da pekiştirdiği Hollanda-İngiltere ittifakı aynı anda hem Hollanda Cumhuriyeti'nin kurtuluşu hem de Hollanda Cumhuriyeti'nin bağımsız bir güç olarak çöküşünde önemli bir yardımcı etkendi. 200 yıldan fazla bir süre sonra da Amerikan ödünç verme programı ile Amerika Birleşik Devletler İttifakı, Marlborough'un uzaktan akrabası olan Winston Churchill'in yönetiminde ayakta kalma savaşı veren Britanya İmparatorluğu'nu hem kurtaracak hem de sarsacaktı. 1688-1748 arasında Fransa ile yapılan çeşitli savaşlarda Hollanda kaynaklarının yetersizliği, savunma harcamalarının yaklaşık dörtte üçünün topluca orduya ayrılması zorunluluğunu getirdi. Bunun sonucunda da donanma ihmal edildi. İngilizler ise deniz ve sömürge seferlerinden giderek artan bir pay ve ticari kazanç sağladılar. Londra ve Bristol tüccarları işlerini ilerlettikçe, kabaca söylemek gerekirse, Amsterdamlı tüccarların canı yandı. Bu durum İngilizlerin savaş sırasında Fransa ile olan tüm ticareti engellemek için sık sık gösterdiği çabalarla daha da kötüleşti. İngilizlerin çabaları Hollandalıların bu tür kazançlı bağları sürdürme isteğine ters düşüyordu. Bu da Hollanda Cumhuriyeti'nin bütün bu dönem içinde dış ticaret ve maliye ilişkilerine nasıl çok daha fazla girmiş, dolayısıyla da bunlara bağımlı hale gelmiş olduğunu, İngiliz ekonomisinin ise hala nispi olarak kendine yeterli olmayı sürdürdüğünü göstermektedir. Hollanda Cumhuriyeti 7 yıl savaşında kurtuluşu tarafsızlıkta bulduğu zaman bile bu onlara fazla yaramadı. Çünkü kendisine fazlaca güvenen İngiliz Krallık Donanması, serbest gemi, serbest mal doktrinini reddederek Fransa'nın deniz aşırı ticaretini tarafsız gemiler aracılığıyla sürdürmesini engellemeye kararlıydı. Bu konuyla ilgili olarak 1758-1759 yıllarında İngilizlerle Hollandalılar arasında çıkan diplomatik kavga, Amerikan Bağımsız Savaşı'nın ilk yıllarında tekrarlandı ve sonunda 1780'den sonra açık savaşa dönüştü. Bu ise ne İngiltere'nin ne de Hollanda Cumhuriyeti'nin deniz ticaretine yaramadı. Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları sırasında Hollandalılar Britanya ve Fransa arasında daha da ezildiler. Devlet borçlarının çoğu yerde reddedilmesinden zarar görüyor, ülke içindeki bölünmelerden etkileniyor ve ne kalabildikleri ne de yarar sağlayabildikleri global bir yarışmada sömürgelerini ve deniz aşırı ticaretini kaybediyorlardı. Bu koşullarda ticari bilgi ve beceri sahibi olmak ve sırtını sermaye fazlasına dayamak yeterli olmuyordu. Buna çok benzer bir biçimde ama daha geniş çaplı olarak Fransa'da 18. yüzyılda aynı anda hem kara hem deniz gücü olmanın verdiği sıkıntıları yaşıyor, çabaları bir yandan Avrupa'daki amaçları, bir yandan da denizler ve sömürgeler üzerindeki emelleri arasında bölünüyordu. 14. Louis döneminin başlarında bu stratejik belirsizlik fazla göze batmıyordu. Fransa'nın gücü sağlam bir biçimde kendisine ait olan malzemeye dayanıyordu. Geniş ve oldukça homojen nitelikli topraklar, kendine yeterli tarımsal üretim ve yaklaşık 20 milyonluk nüfus. Bu sayı 14. Louis'nin 1659'da 30 bin kişilik olan ordusunu, 1666'da 97 bine, 1710'a gelinceye kadar da 350 bin gibi muazzam bir rakama çıkmasına imkan verdi. Güneş Kral'ın dış politika amaçları da karaya yönelik ve gelenekseldi. Güneyde İspanya'ya, doğu ve kuzeyde ise Franche-Comté, Lorraine, Assas, Lüksemburg ve Güney Hollanda'nın oluşturduğu tehlikelere açık İspanyol Habsburg ve Alman toprak şeridine karşı yapılacak hareketlerle Habsburg mevkilerini daha da zayıflatmak. İspanya tükendiği, Avusturyalılar dikkatlerini Türk tehdidine yönelttikleri ve İngilizler de başta tarafsız ya da dost oldukları için Louis 2-10 yıl boyunca diplomatik başarılar kazandı. Ama sonra Fransız iddialarındaki fazla gurur öbür güçleri korkuttu. Fransa için başlıca stratejik sıkıntı savunma açısından son derece kuvvetli olduğu halde belirleyici bir fetih seferi yapabilmek için o kadar iyi durumda olmayışıydı. Her yönden kısmen coğrafi engellerle, kısmen de birkaç büyük gücün mevcut iddiaları ve çıkarlarıyla kuşatılmıştı. Söz gelimi Güney yani Habsburg egemenliğindeki Hollanda'ya yapılacak bir saldırı, iyice tahkimatlı ve su yollarıyla dolu bir arazi üzerinde sonu gelmez seferler demek oluyor ve yalnızca Habsburg güçlerinden değil, Hollanda Cumhuriyeti ve İngiltere'den de karşı hareket gelmesine yol açıyordu. Almanya'ya yönelik askeri harekat daha da büyük sıkıntı yaratıyordu. Sınır daha kolayca aşılabilirdi ama ulaştırma hatları çok daha uzundu ve karşı tarafta gene kaçınılmaz bir ortaklık yer alıyordu. Avusturyalılar, Hollandalılar, özellikle Hanover'in 1714'te tahta çıkmasının ardından İngilizler, ondan sonra da Prusyalılar, Fransa 18. yüzyılın ortasında kendisine güçlü bir ortak aradığı zaman bile bu ortak ya Avusturya ya Prusya olabilirdi. Böyle bir ittifakın doğal sonucu öbür Alman gücün karşı çıkması. Daha da önemlisi, Fransız emellerini etkisiz bırakmak üzere İngiltere ya da Rusya'dan destek sağlamaya çalışması olacaktı. Üstelik deniz güçlerine karşı yapılan her savaş Fransa'nın çabaları ve dikkatini bir ölçüde karadan uzaklaştırması ve bunun sonucunda başarılı bir kara seferi ihtimalini azaltması demekti. Bir yanda Flandır, Almanya ve Kuzey İtalya'daki bir yanda da Manş, Batı Hint adaları, Aşağı Kanada ve Hint Okyanusu'ndaki savaşlar arasında bölünmüş olan Fransız stratejisi tekrar tekrar iki işi bir arada yapmaya çalışırken ikisinden de olmak sürecine girdi. Hiçbir zaman İngiltere Krallık Donanması'na meydan okumak üzere gerekli olan ve tüm imkanların ortaya döküldüğü bir mali çabayı gerçekleştirmeye istekli olmasalar da. Söz gelimi 1689, 1697 ve 1702-1712 çatışmaları sırasında Fransa toplam harcamalarının %10'undan azını donanmaya, %57-65'ini ise orduya ayırmıştı. İngiltere'de ise %35 donanmaya, %40 orduya düşmüştü. 1760'da Fransız donanması orduya ayrılan tutarın ancak dörtte birini aldı. Para geldiği zaman bile Fransa'nın coğrafi konumu yüzünden donanmayı iyi durumda tutabilmesi için Baltık'tan savaş sırasında deniz ikmal maddeleri sağlamak genellikle çok zordu. Birbiri ardınca gelen Fransız hükümetleri donanmaya para ayırdılar. Oysa bu paralar Fransa yalnızca bir kara gücü olsa ordunun takviyesi için kullanılabilirdi. Fransa ancak 1778-1783'te Batı yarıküresindeki Amerikalı asilere yardım edip, bu sırada Almanya'ya yönelik hareketlerden kaçınarak İngiliz düşmanlarını küçük duruma düşürebilirdi. Fransızlar yaptıkları öbür savaşların hiçbirinde stratejik yığınak yapma lüksünü yaşamadılar. Sonuçta da zarar gördüler. Özetle, Ancien Régime Fransası büyüklüğü, nüfusu ve zenginliğiyle hep Avrupa'nın en büyük gücü olarak kaldı. Ancak bir süper güç olabilecek kadar büyük ve iyi teşkilatlanmış değildi. Karada kısıtlanmış durumda olduğu ve dikkatini denizlere de çevirdiği için kendi emellerinin kaçınılmaz olarak yarattığı ortaklık karşısında hiçbir zaman egemen olamazdı. Fransa'nın eylemleri Avrupa'daki güç çoğulculuğunu bozmaktan çok doğruladı. Fransa ancak ulusal çabaları devrim yüzünden değişime uğrayıp sonra da Napolyon tarafından parlak bir başarıyla kullanıldığı zaman Avrupa'da kendi görüşlerini kabul ettirebildi bir süre için. Ama bu noktada bile başarısı geçiciydi. Ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir askeri deha Fransa'nın Rusya ve İngiltere şöyle dursun, Almanya, İtalya ve İspanya üzerindeki denetimini bile sürekli kılamazdı. Fransa'nın değişik cephelerde farklı düşmanlarla karşılaşmak zorunluluğu olarak ortaya çıkan jeostratejik sorunu yalnızca ona özgü değildi. Ancak bu ülke pek çok kez görülen saldırganlığı ve sürekli hale gelen amaç belirsizliği yüzünden işleri kendisi için daha da kötüleştirmişti. Dönemin iki Alman gücünün Habsburg İmparatorluğu ve Brandenburg Prusya kaderleri de coğrafi konumları yüzünden aynı sorunla uğraşmaktı. Avusturyalı Habsburglar için de bu bilinmedik bir şey değildi. Yönetimleri altında tuttukları toprakların biçimsiz bir yığın oluşturması, Avusturya, Bohemya, Silezya, Moravya, Macaristan, Milano, Napoli, Sicilya ve 1714'ten sonra Güney Hollanda. Ve öbür güçlerin bu topraklara göre konumları sırf kendilerine kalan toprak mirasını ellerinde tutabilmeleri için bile karabasana dönüşen bir diplomatik ve askeri hareket cambazlığı gerektiriyordu. Bu toprakları genişletmek ise ya deha isterdi ya şans, belki de hem deha hem şans gerektiriyordu. Böylece Habsburg orduları Türklerle yaptıkları çeşitli savaşlarda 1663-1664, 1683-1699, 1716-1718, 1737-1739, 1788-1791. Balkanlardaki durumlarını genellikle güçlendirirlerken, Viyana bu dönemlerde sahip olduğu gücün büyük bir bölümünü gerilemekte olan Osmanlı İmparatorluğu'na karşı verilen bu mücadelede kullandı. Söz gelimi 1683'te Türkler imparatorluk başkentinin kapısına dayanmış oldukları için 1. Leopold, 14. Louis'nin Alsas ve Lüksemburg'u tam o yıl yeniden birleştirme yolundaki kışkırtmalarına rağmen Fransa karşısında tarafsız kalmak zorundaydı. Avusturya'nın bu kararsız durumu 9 yıl savaşı 1689-1697 ile onu izleyen İspanya Taht Savaşı 1702-1713 sırasında bir ölçüde daha az belirgindi. Çünkü Viyana o sırada Fransa karşısında yer alan dev bir ittifakın parçası haline gelmişti. Ancak kararsızlığı bu dönemde bile hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmış değildi. 18. yüzyılın daha sonraki savaşlarının gelişim çizgisi, Habsburgların hem Avrupa'daki genel çıkarlarının savunulması hem de Prusya'nın yükselişinden sonra Almanya'nın kendi içindeki özel çıkarlarının korunması açısından daha değişken, önceden tahmin edilmesi daha zor bir görünüm kazandı. Viyana en azından Silezya eyaletini 1740 yılında eline geçirmesinden sonra dış ve askeri politikalarını yürütürken bir gözüyle de Berlin'i yakından izlemek zorunda kaldı. Bu da Habsburg diplomasisinin önceki dönemlerde hiç olmadığı kadar incelikli olmasını gerektirdi. Almanya içinde yükselen bir Prusya'yı dizginleyebilmek için Avusturyalılar batıda Fransa'yı bundan daha sık olarak da doğuda Rusya'yı yardıma çağırmak durumunda kaldılar. Ancak Fransa'nın kendisi de güvenilecek gibi değildi ve onu da kimi zaman bir İngiliz-Avusturya ittifakıyla 1744-1748'de olduğu gibi denetim altında tutmak gerekiyordu. Üstelik Rusya'nın sürekli olarak büyümesi, özellikle de Çarlığın yayılmacı politikası, Viyana'nın da istediği Balkan toprakları üzerindeki Osmanlı egemenliğini tehdit eder hale geldiği zaman bir başka saygı sebebi oluşturdu. En sonunda da Napolyon emperyalizmi Avrupa'daki tüm güçlerin bağımsızlığı için bir tehlike oluşturunca, Habsburg İmparatorluğu'nun Fransız hegemonyasına karşı çıkmak için girebileceği herhangi bir büyük ortaklığa katılmaktan başka bir seçeneği kalmadı. 18. yüzyılın başında 14. Louis'e sonunda da Bonaparte'a karşı yapılan ortaklık savaşları, Avusturya'nın zayıflığını kavrayabilmemiz açısından herhalde aradaki çatışmalar kadar aydınlatıcı olmamaktadır. 1740'tan sonra Prusya ile olan uzun mücadele özellikle aydınlatıcıdır. Bu mücadele şunu göstermiştir ki, Viyana bu dönem içinde Habsburg toprakları üzerinde girişilen tüm askeri, mali ve idari reformlara rağmen, kendinden ufak ama silahlı kuvvetleri gelir toplama becerisi ve bürokrasisi yüzünden oldukça daha başarılı bir başka Alman devletini yenemiyordu. Üstelik Alman olmayan güçlerin yani Fransa, Britanya ve Rusya'nın ne Avusturya'nın Prusya'yı ne de Prusya'nın Avusturya'yı saf dışı bırakmasını istemedikleri giderek daha açıklık kazandı. Habsburg İmparatorluğu daha geniş Avrupa çerçevesi içinde zaten bir marjinal birinci sınıf güç durumuna gelmişti ve 1918 yılına kadar böyle kalacaktı. Kesinlikle İspanya ve İsveç kadar alt sıralara inmedi ve Polonya'nın akıbetine düşmekten kurtuldu. Ama bu imparatorluk merkezileşmemiş olduğu, farklı etnik gruplardan oluştuğu ve ekonomik yönden geri kaldığı için birbiri ardınca gelen Viyana yönetimlerinin kendisini Avrupa'nın en büyük devleti yapma çabalarına ayak diredi. Ancak bu çöküşü olduğundan önceymiş gibi gösterme tehlikesi de vardır. Oğlum Haft'ın gizlemediği gibi Avusturya İmparatorluğu'nun usulünce dağılmayı ısrarcı kimilerinin gözünde de olması gerekene aykırı bir biçimde reddedişi, İmparatorluğun bir takım gizli güçleri de olduğunu hatırlatmaktadır. Yıkımların ardından çoğu kez reform dönemleri, retabilizmant geliyor. Bu işe erişilmesi Viyana için her zaman çok zor olsa da, imparatorluğun bir hayli zengin kaynaklara sahip olduğunu gösteriyordu. Ve Habsburgların gerilemesini anlatan her tarihçi, 1792-1815 döneminin yaklaşık 14 yılı boyunca, ordunun Fransız emperyalizminin dinamik gücü karşısında askeri açıdan nasıl inatçı ve kimi zaman da hayli etkileyici bir direnç gösterebildiğini şu ya da bu yolla açıklamak gereğini duymaktadır. Prusya'nın durumu jeostratejik açıdan Avusturya'nınkine çok benziyordu ama iç koşulları bir hayli farklıydı. Bu ülkenin hızla en güçlü Alman krallığı konumuna yükselişinin sebepleri iyi bilinmektedir ve bunları yalnızca sıralamak yeter.